Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 29. ayırım. Mahmut'un aydın monarkları taklit ettiği kanısını veren eylemlerinin başında hükümdar olarak eski padişahlardan farklı olarak görünüşü ve tutumuna ilişkin yanları gelir. Uzun süreden beri görünmez mahluklar haline gelen padişahların kovuğundan ilk çıkanı o olmuştur. Zamanının batı monarklarının kılığına benzer bir kılıkta kavuğunu, kürkünü, sorgucunu çıkararak, sakalını kısaltarak halk karşısına çıkan ilk Osmanlı hükümdarı odur. Teşrifat merasimini değiştirerek Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak önünde yerlere kapanılan bir hükümdar olmaktan çıkmıştır. Saraylıların yaşamında ilk değişiklikleri yaptıran da o olmuştur. Çağdaş Avrupa monarkları gibi başkentin dışına çıkan, seyahat eden, buharlı gemiye binen, hatta yabancı dil öğrenmeye merak salan da o olmuştur. Bu tutumları ile kimi halk arasında gavurlaşmış bir padişah olarak görülmüştür. Eski padişahların alışkanlıklarından kalan keyfi idarelerle müsaadere yapmaktan, adam öldürtmekten sakınmaya çalışan o olmuştur. Hangi dinden ya da ırktan olursa olsun bütün tebaayı eşit saydığını söylerken bunu içtenlikle yapmadığını ileri sürmek güçtür. Bunların önemi halka rağmen halkın iyiliği için halk karşısına çıkmış bir aydın monark niteliğini göstermesindendir. Onun bu niteliklerini kavrayanlar onu Doğu uygarlığının telemarkı olarak görmekte gecikmediler. Yönetim katında gözüken ikinci yenilik ta 3. Selim zamanına kadar uygulanan meşveret meclisinden farklı nitelikte 3 meclis kurulmasıdır. Bunların eski meşveret meclisinden farkı sürekli devlet organı olarak kurulmaları, sözünü ettiğimiz 3 meclis, hükümet şurası, Dar-ı Şura-i Bab-ı Ali, Adliye İşleri Yüksek Kurulu, Meclis-i Ahkam-ı Adliye ve Askeri Şura Dairesi, Dar-ı Şura-i Askeri'dir. Bunların birincisi merkezi hükümet organı ile, ikincisi adalet organı ile, üçüncüsü ordu ile ilgili yeni kurallar koyacak meclisler olarak kurulmuştur. Bu meclislerin çalışmalarının amacı yeni tanzimat-ı esasiye hazırlamaktır. Bu terimin tanzimatta da kullanılmaya devam ettiği, nitekim 1876'da onunla birlikte başka bir terimin kanuni esasi teriminin kullanılmaya başladığını, sonunda onun yerini aldığını göreceğiz. Eski hükümet mekanizmasından belki en önemli ayrılış, bu meclislerin görevleri henüz belirlenmeden yapacakları kanunlar henüz ortaya konmadan yürütme ve uygulama organları bakanlıklar olarak belirlenmeden önce mutlak monarkın iradesiyle geleneksel iki üst makamın yerlerini ve anlamlarını değiştirmede kendini gösterdi. Bunların birincisi sadrazamlık, ikincisi Şeyhülislamlıktır. Eski sistemde farklı yollardan olmakla birlikte bunların ikisinin de despotik yetkiyi keyfi bir güç olmaktan alıkoyacak yetenekleri vardı. Bu iki makamın hükümdar iradesini sınırlayıcı olabilmelerine karşı, 3. Selim örneğinde gördüğümüz gibi hükümdarın reformculuğa eğilimli olduğu hallerde onların bu yetkisinin olumlu olmaktan çok olumsuz sonuçlar verdiği olurdu. Padişahların ya da sadrazamların ya da Şeyhülislam'ın kuklası durumuna geldiği görülmüştür. 2. Mahmut sadrazamlığı hükümdarın mutlak vekili olmaktan çıkararak başvekil adı altında silikleştirdi. Şeyhülislamlık da hükümet yönetimi ve planlama kurullarının dışında bıraktı. Başvekilin işi meclislerin çalışmaları arasında birlik, bunlarla padişah arasında bir bağ kurmaktı. Bu da hükümdara karşı sorumlu bir kabine sistemine doğru atılmış ilkel bir adımdır. Fakat henüz bakanlıklar yoktur. İç, dış, maliye, ticaret, sanayi, ziraat ve eğitim işleri ayrı daireler ya da bakanlıklar olarak bir kabine başkanı olan başvekilin başkanlığına verilmiş değildir. Hepsinin asıl başkanı mutlak hükümdarın kendisidir. İlginç olan bir yan, sayılan alanların bakanlıklar olarak birbirlerinden ayrılmamış olmalarına karşı iç, dış, bunlara artık dahiliye ve hariciye deniyor ve maliyeden başkalarının marif alanı içine sokulması ve yararlı işler meclisi, meclisi umar-ı nafiya adı altında kurulan bir istişare, modern deyimle planlama kuruluna verilmesidir. Buradaki marif ve nafiya terimleri daha sonra aldıkları anlamlardan farklı anlamlarda ortaya çıkmıştır. Başta bir ilginç yan, Şeyhülislamlığın hükümet yönetimi ve planlama kurullarının dışında bırakılmasının bir sonucudur. Mahmud, Şeyhülislamlığı Müslüman olmayan halkların millet örgütlerinin din başkanlığı anlamına benzer bir biçimde bir çeşit İslam milletinin din görevlisi haline getirdi. Sadrazamlık kaldırılınca eskiden iki kazasker aracılığıyla o makama bağlı olan kadılıklar şeriat mahkemeleri olarak Şeyhülislamlığa bağlandı. Böylece Şeyhülislamlık dinsel hukuk genel müdürlüğü diyebileceğimiz bir niteliğe girdi. Eski totaliter din devlet bileşiminde ilk çatlama, ilk ikilenme böyle başladı. Bu sonuçların daha sonraki yıllarda belirecek olan anlamını iki kavramın karşılaştırılmasıyla anlayabiliriz. Bunların biri adalet, öteki şeriat kavramıdır. Ulemanın saltanat geleneğini şeriat adına Müslümanlaştırma görevinin durması ile şeriat hukukunun dünya işleri üzerinde tutucu olma gücü kalktı. Adalet ile şeriat birbirinden ayrılmaya başladı. Bu ayrılış hukuka dayalı idarenin ve din mezhep farkı gözetmeden eşitlik anlayışının doğmaya başladığını gösterdiği gibi din işleriyle dünya işlerinin birbirinden ayrılması anlamında çağdaşlaşma sürecinin de asıl başlangıcı olmuştur. Mahmud'un adli mahlasını benimsemesi bununla ilgilidir. Bundaki yeniliği İslami şeriat kavramı ile Osmanlı kanun kavramını yeni adalet kavramı ile karşılaştırmakla da belirtebiliriz. Bunların birincisi insan eliyle konmamış olan geleneksel toplumun sivil hukukunun temeli bulunan fıkıh yargılarının uygulanışının adıdır. Şeriat hukuku ancak Müslümanlar içinde bu hukuk zimmi yani devlet idaresi altındaki Müslüman olmayanlar ile müstemimin yani yabancı uyruklu Müslüman olmayanlar hakkındaki kurallarında eşitlik tanımaz. Birinciler kendi dinlerinin, ikinciler kendi ülkelerinin kanunlarına bağlıdırlar. Kanun, hukuku hükümdarlar tarafından konan padişah iradeleriyle biriken bir hukuktur. Şeriat hukuku dışında sayılan fakat o hukukun işlerinin yöneticisi olan ulul emre tanıdığı maslahata göre kural koyma hakkından doğan ve dinsel sistematikleşmeye bağlı olmayan zamanla değişen pragmatik bir hukuktur. Padişahlık sürelerine ve irade değişmelerine bağlıdır. Sınırlarını itfa makamı en yüksekte Şeyhülislamlık belirler ve bu noktada bu iki hukuk arasında bir bağlantı kurulur. Bu hukukta da eşitlik kavramı yoktur. Yalnız din anlamında değil, siyasal anlamda da kişiler birbirine eşit olmayan birimlere ayrılırlar. Her iki hukukta da adalet kanun karşısında eşitlik anlamına gelmez, eşitsizliklerin yerinde kalmasını sağlamak anlamına gelir. Şimdi ise adalet kavramı bunun tersi bir anlam kazanmıştır. Bunu kurulan bazı yeni kurumların adlarında bile görürüz. Bunların en önemlisi Adalet Kurallar Divanı, Divanı Ahkamı Adliye'dir. Bu en üst adalet kurumunun kuruluşu, Tanrı emri ya da padişah iradesi dışında insan düşünü ile kurallar koyabileceğinin, gerektiğinde bunların değiştirilebilir olduğunu kabul edildiğini gösterir. Demek ki Tanrı emri ve padişah iradesi kaynaklarından başka olan bir kaynaktan gelen yeni bir teşri, yasama süreci başlamış oluyor. Bu son kaynağın niteliği henüz daha belirlenmemiş olmakla birlikte, hükümdarlık kurumunun daha çok dünyasallaştırılmasına paralel olarak geleneksel hukuktaki eşitsizliğe dayanan farkların kalkmasına doğru, yeni devletin demokratikleştirilmesine doğru da ilkel bir adım atılmış oluyordu. Yeni adalet hukuku görüşünün ileride ortaya çıkacak sonuçları, Müslüman olan veya olmayan halkların dinsel ve dünyasal işlerinde değişiklikler olması, bunlara dayanan geleneksel kuralların ve kurumların kalkması sorunu olacaktır. Bunun ne denli büyük ve çözülmesi ne denli güç bir sorun olduğunu ileride göreceğiz. Bu sorun nihayet imparatorluk devletinin var olmak ya da olmamak sorununu durumuna gelecektir. Bu imparatorluğun ya da milletlere parçalanması ya da Osmanlılık kavramı altında anayasalı bir devlette birleştirilmesi sorunudur. Bir yandan milletlerin ulusallaşma hatta bağımsızlaşma akımlarının, öte yandan bununla ilgili büyük devletlerin karışmalarının bu var olma ya da olmama sorununun sonucunu belirlemekte rolü olacaktır. Başka bir deyimle bu sorun, İmparatorluk devletinin daha bir yüzyıla yakın çabalarının anayasa ve uluslara bölünme eksenleri etrafında dönen tarihini dolduracaktır. Demek ki din, devlet ayrımı, uluslaşma, anayasalaşma ve batılılaşma çizgilerinde giderecek olan yollar bu dönemde açılmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar bu yollar hiçbir zaman düz giden ve baş başa giden yollar olmayacaktır. Yeni anlamında teşri yasama ancak Tanzimat döneminde kanunlaştırma akımı ile başlamış olmakla birlikte bunun yolunu açan düşünce Mahmut zamanında başlamıştır. Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ancak camide, havrada, kilisede farklı oldukları, devlette eşit oldukları yollu sözlerin arkasında Avrupa diplomasisinin yarattığı olan millet sisteminin uluslara bölünme biçiminde yorumlanması önleme özleminin yattığını tahmin ediyoruz. Bu önlemenin nasıl gerçekleşmediği fakat buna karşılık Türk toplumuna önce meşrutiyet daha sonra cumhuriyeti nasıl hazırladığını kitabımızın bu kesiminde göreceğiz. Merkeziyetçi bir mutlakiyet monarşisi kurmakta Mahmud'un ulemanın desteğini sağlamasının büyük bir rol oynadığını görmüştük. Oysa Mahmud'un Tanzimat'ın temellerini atacak yönde dönen tutumu ulema ile arasındaki mesafenin açılmasına yol açtı. Hükümet ve idaredeki, hukuk alanındaki, eğitim alanındaki yenileşme girişimleri ulema ocağının yetkilerini körleştirecek niteliktedir. Bu, din-devlet bileşiminin çözülmesi, ulema ve medresenin rolünün ve alanının daralması sonucuna varır. Bektaşiliğe karşı hükümdarın yanında olan şeriat uleması ve sünnet ehli olan tarikatlar Bektaşiliğe indikleri darbenin fiyatını er geç dünyasal aydın kütlesinin karşısında kalmakla ödeyeceklerdir. Batılılaşma yanlısı tutum Mahmud'un ölümünden sonra daha da güçlenecektir. Ancak Tanzimat döneminde Avrupa diplomasisinin millet sistemi lehine din alanına değin el atması karşısındaki ulema yeniden sahneye çıkabilme olanağı bulacaktır. İkinci Abdülhamit döneminde bu daha da genişleyecektir. Ulemaya karşı siyasa alanında Mahmud'un olumsuz bir tutum takınmaya başladığını gösteren olaylar çoktur. Ulemaya yalnız din işleriyle uğraşmalarının, hükümet işlerinin yalnız padişahın mutlak yetkisine ait bir alanda olduğunu bu eylemleriyle belli etmiştir. Örneğin, düşünülen vergiler, medrese softalarının askere alınması, din kurumunun iznini almadan haciz ve müsaderelere girişilmesi, vakıf işlerini ele alması, Frank adetlerine karşı aşırı ilgi göstermesi gibi konularda Şeyhülislam'ın verdiği bir muhtırayı yırtarak bu gibi işlerin yalnız hükümdar yetkilerine ait olduğunu belirtmiştir. Hristiyan tebaanın Müslümanlardan ayrı, onlardan aşağı bir bölük olduğunu gösteren giyim farklarının, Hristiyanların Avrupa başlıklarını kullanma özgürlüğünün başlaması da ulemanın karışamayacağı sorunlar haline geliyordu. Askere yeni bir başlık seçilmesi konusunda ulemanın engelleyici bir etkide bulunduğu yollu iddiaların ne dereceye kadar doğru olduğunu ileride değineceğiz. Ayrı dinlerde olan halkın eşitliği de ulema için yeni bir şeydi. Çünkü bu onların geleneksel hukuk anlayışında değişiklikler gerektirecek bir işti. Tanzimat döneminde bu değişikliği yapma gücünü gösteremedikleri ölçüde ulemanın devlet ve dünya işlerindeki payı daralmaya devam edecektir. Bu dayandıkları hukuk sistemini kaybetme sınırına gelinceye değin süren bir direniş olacaktır. Dünyasal güçler küçük küçük adımlarla yenileşme yönünde ilerledikçe dinsel güç aşırı şeriatçılık, softalık, yobazlık şeklinde geleneksel ulemalıktan farklı artık devlet katında özel yeri olan bir ocak olmaktan çıkmış bir ulemalık, uydurma ulemalık kılığında meşrutiyet dönemine kadar direnecek, hatta Kurtuluş Savaşı yıllarında son savaşını verecektir. Osmanlı düzeninde ulema gevşek anlamı ile din adamı ya da başına sarık saran kişi demek değildir. Ulema ocağı, bürokrasi gibi bir siyasal rejim kategorisi ocağıdır. Uydurma ya da sahte ulemalık, II. Abdülhamit ve meşrutiyet dönemlerine özgü bir tiptir ki içinde Osmanlı ulema ocağının bozuluşu sonrasının döküntülerini toplar. Bunlara ancak daha sonra Cumhuriyet döneminde siyasa alanının dışına çıkışlarından sonra din adamı denmiştir. Bu dönemde hukuk alanında beliren bir yanda şimdiye kadar bulunmayan bir kamu hukuku alanının ilk tohumlarının atılmasında görülür. Bu zamana kadarki gelenekte kamu hukuku ile kişi hukuku ayrımı yoktu. Bu ilk aşamada idare, ceza, eğitim ve ordu alanlarında çıkan kurallar kamu hukukunun ilkel temelleri olmuştur. Bunun asıl önemi bu alanın dünyasallaşma kanalı rolünü oynamasıdır. Bu alan geliştikçe şeriat ve Müslüman olmayanlar için kilise hukukunun alanı daralmıştır. Bunun ilk sonuçlarını ancak Tanzimat döneminde göreceğiz. Önemli olan fakat ancak Mahmud'un hükümdarlığı süresinden sonra güçlenen bir yenilik, kanun yapma işi ile görevli kişisel olmayan yasama mekanizmasının biçimlenmeye başlamasıdır ki bu 1876'da Kanuni Esası dönemine kadar süren bir yol olmuştur. 29. ayırımın sonu sayfa 177, devamı 30. ayırımda.